Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 30. ayrım. Çocuk Kimberly'ye hayret dolu gözlerle bakıyordu. Kimberly doğru tahminlerde bulunduğunu, en azından yaklaştığını hissediyordu. Çocuğun daha önce kimseye bahsetmesine izin verilmeyen bütün o şeylerden bahsediyordu. Bu yüzden çocuk şaşkına dönmüş olmalıydı. Kanlarını akıtıyor diye mırıldandı çocuk. Küvete. Hem daha hafif oluyorlar, hem de daha az pislik çıkıyor. İşleri sonrası için kolaylaştırmış oluyor. Onları kendisi mi sarıyor yoksa sana mı sardırıyor? İkimiz de yapıyoruz. Cesetlerle başa çıkmak kolay değildir. İki kişi gerekir. Neyi tercih ediyor? Eski yatak örtüleri, çöp torbaları, çuval bezi, yoksa hepsini deniyor mu? Seçeneklerin sonu yok. Naylon, askeriyenin ihtiyaç fazlası mağazalarından alıyor. Ucuz ve etkili bir yöntem. Bu tip şeyleri seviyor ayrıca. Cesetleri kamyonete taşımasına sen yardım ediyorsun. Kimberly ufak bir adım daha attı. Çocuk omuz silkti. Senden ne isteniyorsa yaparsın. Oyun böyledir. Onu mutlu edersen o da canını çok fazla yakmaz. Ne zamandır onunlasın? Artık onunla olmak dışında hiçbir şey yapamayacak kadar uzun süredir. O senin baban mı? Benim ailem öldü. Koruyucu ebeveynin mi? O hamburger adam dedi çocuk acıyla gülümseyerek. Örümcek yanında tısladı. Yaramaz çocukları toza çevirir. Bu senin suçun değil dedi Kimberly. Malzeme çantasına doğru ufak bir adım daha attı. Parmakları bacağının yanında huzursuzca kıpırdanıyordu. Ona baskı altında yardım ettiğin ortada. Benimle işbirliği yap. Bütün bunlara bir son verebiliriz. Sana yardım edebilirim. Fakat çocuğun suratı aniden değişiverdi. Ruh hali bambaşka görünüyordu ve bu Kimberly'nin lehinde bir değişim olmamıştı. Ben şimdi buna bir son vereceğim dedi çocuk. Yerime geçecek birini buldu bile. Artık benim gitme zamanım geldi. Küçük çocuktan mı bahsediyorsun? Onu da mı kaçırdı? Kıpırdama. Ne yapmaya çalıştığını bilemiyorum. Sadece vazgeç. Tamam mı? Yerinde kal. Adın ne? Bana adını söyle. Sana yardım etmeme izin ver. Anlamıyorsun. Benim bir adım yok. Onu benden aldı. O her şeyi alır. Çocuğun sesi yükseliyor, gittikçe daha da tedirgin çıkıyordu. Kimberly, soğukkanlılığını korumaya, sakin olmaya çalıştı. Örümcek, yatağın üzerine düşmüş lambanın altıyla oynuyordu. Böylece, Kimberly'nin acı içinde kıvranan çocuğa daha da yaklaşması için fırsat doğmuştu. Peki, ya Ginny Jones diye sorarak şansını denedi. Çünkü hem Ginny hem de çocuk, Dinkara'yı tanıyordu. Bu yüzden birbirlerini tanıdıklarını düşünmek makuldü. Çocuk ilk kez tereddüt ediyor gibi görünerek gözlerini kırpıştırdı. Ne olmuş Ginny'ye? Kimberly derin bir nefes aldı ve bir kumar oynamaya daha karar verdi. Ginny'nin bebeğinden bahsediyorum. Babası sen misin? Bir gün Ginny ile hayat kurmak istemiyor musun? Ginny'nin dediğine göre babasıyım. Ondan haber aldın mı? İyi mi? Şu anda dışarıda. Beni geri götürmek için arabada bekliyor. Ne? Çocuk ani bir öfkeyle patladı. Seni o seçti biliyor musun? Başka bir katili yakaladığını okudu bir yerlerde ve belki bu işi de sihirli bir şekilde halledebilirsin sandı. Ona dedim ki sen aklını kaçırmışsın. Sanki onca yıldan sonra elinde rozet olan bir kadın durumu değiştirebilirmiş gibi. Sanırım artık bir önemi kalmadı. Sen başaramadın. İşte ben de bu yüzden buradayım. Ben de küçük arkadaşım. Tıpkı Al Pacino'nun söylediği gibi işi bitirmeye hazırız. Lütfen, Dinkara ne senin ne de Ginny'nin peşini asla bırakmaz. Sen cesetlerden kurtulmasına yardım ediyorsun. Ginny de ona para kazandırıyor. Mezun olmana neden izin versin ki? Çünkü yerime birini buldu. Küçük bir çocuk, o kadar küçük ki ceset taşımaya asla yardım edemez. Cesetleri kızaklara koyup sürüklüyoruz. Çocuk yakında işi söker. Ta Cooper geçidine kadar mı diye sordu Kimberly şaşırmış gibi görünerek. Çocuk yemi yutmuştu. Cooper geçidi mi? Sen neden bahsediyorsun ha? Bizim Blood Dağı'nın tepesinde kendi rotamız var. Yukarıdan bakınca aşağıdan geçen küçük, sıska yavru kurtları görürüz. Fahişenin birini atarsın sonra da küçük bir izci çocuğun işemesini izlersin. Hamburger adamla geçirilen mükemmel bir gün işte böyledir. Bu senin hatan değil dedi Kimberly yumuşak bir ses tonuyla. Aceleyle, malzeme çantasına 3 adım kalmıştı. 3 kahrolası adam. Eminim senin suçun olmadığını anlıyorsundur. Ben sadece mezun olmak istiyorum diye bağırdı çocuk aniden doğrularak. Tarantula hareket yüzünden ürktü ve bacaklarının üzerinde yükselip dişlerini çıkardı. Çocuk silahını ona doğrulttu ve ateş etti. Tarantula lambayla beraber yatağın üzerinde parçalara ayrılarak etrafa saçıldı. Kimberly, tenine çarpan porselen parçalarını aldırış etmemeye çalışarak öne doğru fırladı. Üç adım daha atmıştı ki çocuk kıpırdama diye bağırdı. Malzeme çantasına ulaşmış, eli fermuarın üzerindeydi ama kendini durdurdu. Derin bir nefes aldı ve sakince çocuğa baktı. Çocuğun da üzerinde kesikler oluşmuştu. Burnunun üzeri, yanağı ve boynu kanıyordu. İzin ver de senin için bir havlu çıkarayım dedi harekete geçmek üzere. Bana korkunç şeyler yaptı dedi çocuk, sersemlemiş bir halde. En ufak bir fikrin yok. Sonra ben de korkunç şeyler yaptım. Çünkü başka ne yapabileceğimi bilmiyordum. Ve artık o kadar çok zaman geçti ki, artık hatırlayamıyorum bile. Bir zamanlar bir ailem vardı. En azından ben öyle olduğunu sanıyorum. Çok yorgunum. Öyle yorgunum ki. Konuş benimle. Anlamama yardım et. Ginny evlenmemizi istiyor dedi çocuk. Kimberly'yi hiç duymamış gibi. Uzaklara gitmemizi, bebeği doğurmayı ve bir aile olmamızı istiyor. Ben bir ailenin ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Bunun üstesinden gelebiliriz. Hala çok geç sayılmaz. Nasıl? Bir iş mi bulacağım? Kravat mı takacağım? 4. sınıfı bile bitirmedim. Bana nasıl bir iş veriyorlar sanıyorsun? En iyi bildiğim şeyler seks yapmak, küçük çocukları ve fahişeleri kaçırmaktır. İş gücü olarak bunlara ihtiyaç duyulur mu? Hadi bana eleman aranıyor ilanı bul da. Gençsin, önünde hala zaman var. Ginny bilmiyor ne yaptığımı. Bunu Dinkara'nın yaptığını sanıyor ama hayır. Öylesi çok kolay olurdu. Silahı bana verdi pislik herif. Tetiği çek evlat, aptallık etme. Elinden gelse koşa koşa bu adam geri döner sen de biliyorsun. Çek şu lanet tetiği. Ve ben de çektim. O öldü ve Ginny'nin gerçekte ne olduğunu öğrenmesi an meselesi. Dinkara sırf eğlence olsun diye bile Ginny'ye söyleyebilir. Tommy Mark Evans'ı sen vurdun. Vurmak zorundaydım. Anlamıyorsun. Bu bir egzersizdi. Mezun olabilmem için. Sonunda özgürlüğüme kavuşmam için. Yüzündeki kesiklerde kanlar birikmişti. Şimdi yanaklarından gözyaşları gibi süzülüyordu. Çocuk silahı doğrulttu ve nişan aldı. Kimberly'nin parmakları malzeme çantasının üzerinde telaşla geziniyordu. Lanet olsun, neden fermuarı kapatmıştı ki? Asla zamanında yetişemeyecekti. Silah yavaşça ona doğru kalkıyordu. Çantayı çekip şişkin karnının önüne koydu. Sanki bir işe yarayacakmış gibi. Ben baba olamam diye fısıldadı çocuk. Küçük çocukların etrafında olmamam gerek. Onları mahvetmekten başka bir şey bilmiyorum. Bir saniye sonra çocuk silahı kendine çevirdi ve şakağına dayadı. Kimberly bağırdı. Hayır! Bebeğine dikkat et. Asla benim gibi biriyle karşılaşmasına izin verme. Asla hamburger adamın ellerine düşmesine izin verme. Tetiği çekti. Silahın sesi Kimberly'nin kulaklarını sağır etti. Ya da belki zamanı durdurmak, o anı geri almak için ağzından çıkan kendi çığlığıydı onu sağır eden. Çocuğun kafatası yarıldı ve duvara doğru saçıldı. Komodinin üzerine gri sıvılar döküldü. Babası kapıyı açıp içeri daldığında hala çığlık atıyordu. Rainy ve Sel de babasının arkasından odaya girerken çocuğun bedeni nihayet son bir titremeyle sarsıldı ve halının üzerine düştü. Kimberly, çocuğun açık kalan tek gözünün suçlar gibi kendine baktığını görebiliyordu ve daha adını bile öğrenememişti. 34. Bir zamanlar annem olan kadın bekleyeceğini söylediği yerdeydi. Kalabalık bir kafenin önünde. Küçük, demir bir masada oturuyordu. Tek bacağını diğer bacağının üzerine atmıştı. Elleriyle tedirgince dizini tutuyordu. Sokağın karşısında bir kapı eşiğinin gölgesine saklanıp onu izledim. Kendi kendime öne doğru bir adım atmam gerektiğini söyleyip durdum. Ama ayaklarım yerinden kıpırdamak istemiyordu. Öylece durdum ve onu seyrettim. Göğsümde gittikçe büyüyen bir ağırlık hissediyordum. Onu ilk aradığımda telefonu suratıma kapattı. İkinci aramamda beni zalimce bir oyun oynamakla suçladı. Sonra ağlamaya başladı ve bu beni o kadar üzdü ki bu kez telefonu ben kapattım. Üçüncü aramada kendimi daha iyi hazırlamıştım. Kısa kestim. Kayıpoğlu hakkında bir şeyler biliyordum. Onunla buluşmak istiyordum. Ona yardım edebileceğimi düşünüyordum. Neden böyle söylediğimi bilmiyorum. Neden ona direkt küçük oğlunun ben olduğumu söylemedim, bilmiyorum. Kendimi savunacak kadar küçük olduğum bir gece, yatağımdan sürüklenerek kaçırılmıştım. Son 10 yılımı akıl almayacak dehşetlere göğüs gererek, hayatta kalmaya çalışarak geçirmiştim. Ama artık büyümüştüm ve hamburger adam artık beni istemiyordu. Belki eve dönebilirdim. Belki eve dönüp annemin küçük oğlu olabilirdim yine. Ona bütün bunları söyleyebilmek istedim. 6. yaş günümde gülümsediği gibi gülümsediğini görmek istedim tekrar. Beni evin garajına götürdüğü ve üzerinde kocaman kırmızı bir kurdele olan hafif bisikletimi gösterdiği zamanki gibi. Ödevime yardım etmek için bana doğru eğildiğinde, uzun, siyah saçlarını, eliyle geri atışını izlemek istedim yine. Koltukta yanına sokulmayı, televizyonda Kara Şimşek'i izlerken başımı omzuna yaslamayı istedim. Tekrar 9 yaşında olmak istedim ama değildim. Dükkanın camında yüzümün yansımasını gördüm. Çökmüş gözlerim, çıkık elmacık kemiklerim, fazlasıyla uzamış dağınık saçlarım. Tam bir serseri gibi görünüyordum. Alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlilerinin gözlerini üstünden ayırmadıkları o tipler gibiydim. Annelerin, çocuklarının arkadaşlık etmesini istemeyecekleri o tiplerdendim. Yüzüme baktığımda annemin hatlarını göremiyordum. Hamburger adamı görüyordum. Sokağın karşısında annem huzursuzca kıpırdanıyor, sürekli sağ elindeki yüzüğü çevirip duruyordu. Ara sıra omzunun üzerinden sola arkasına bakıyor, sanki benim ortaya çıkmamı bekliyordu. Fakat bir anda ne olduğunu anladım. Beni beklemiyordu. Başka birine bakıyordu. Bakışlarının gittiği yeri takip ettim ve nihayet üniformalı polis memurunu gördüm. Kafenin hemen köşesinde ayakta dikiliyordu. Kaşlarını çatarak, sanki sakin olması için onu uyarmak ister gibi anneme baktı ve o sırada adamın yüzünü gördüm. Nefes alamadım. Bunlar kimsenin size anlatmayacağı, öğrenmek için tecrübe etmeniz gereken şeylerdir. Bir daha asla evinize geri dönemezsiniz. Kurtlar tarafından büyütülmüş bir çocuğun içinde, günün birinde bir kurttan başka bir şey olamaz. Ve bir annenin sevgisi içinizi yakabilir. Öğleden sonra saat 3'ü 5 geçe eve döndüm. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü içeri girince ilk dikkatimi çeken şey karşı duvardaki asılı saatti. 3'ü 5 gösteriyordu ve nedense bu bana komik geldi. Ne kadar normal bir zaman, ne kadar normal bir gün, ne kadar normal bir öğleden sonra. Böylesi bir anormallik için. Montumu çıkarmadım, ayakkabılarımı çıkarmadım. Sokağın karşısına geçip annemin yanına hiç gitmedim. Bunun yerine 5 sokak ileride bir hayvan dükkanına gittim. Şimdi tek elimde kahverengi bir kese kağıdı, diğer elimde de yepyeni bir Louisville Slugger marka beyzbol sopası vardı. Evin kapısını açık bıraktım ve direkt hamburger adamın yatak odasına gittim. Sırt üstü uyuyordu. Tek kolu yağlı göbeğinin üzerinde, diğer kolu da başının üstünde duruyordu. Çıplaktı. Örtü beline kadar inikti. Yatağın öbür ucunda küçük çocuk duruyordu. Çıplaktı, üzerinde örtü yoktu. Bir top gibi kırılmış titreyerek uyuyordu. Elimle omzuna vurdum, gözlerini açtı. "Yataktan çık," dedim sertçe. Çocuk boş gözlerle bana baktı. Ona doğru eğildim ve yüzümü yüzüne yaklaştırdım. "Lanet yataktan çık yoksa kafatasını deşerim," dedim. Çocuk kendini yataktan aşağı attı ve telaş içinde odadan çıktı. Evden çıkıp gitti mi, komşulara mı kaçtı, polis çağırmak için bağırdı mı bilmiyorum. Umurumda değildi. Ne çocuk, ne komşular, ne polis umurumda değildi. Buraya bir tek amaç için gelmiştim ve Tanrı şahidim olsun ki bunu yapacaktım. Kahverengi kese kağıdını açtım, içinden kutuyu çıkardım. Aslında bir pitbull ya da bir piton yılanı almak istiyordum ama elimdeki 30 dolarla ancak bu kadarına yetebildim. Hayvan dükkanındaki çocuğun söylediği şeyi hatırladım. Örümcekler evcil hayvan olmaya çok elverişlidirler. Aslında ısırmaktan nefret ederler. Hatta onları ancak çok kızdırırsanız saldırırlar. Kutuyu açıp ters çevirdim ve siyah, iri örümceği hamburger adamın göğsüne düşürdüm. Sonra eğildim ve örümceğin bacaklarından birini tutup çektim. Dişi örümceğin adam akıllı sinirlenmesi için bacağını oldukça sertçe çektim. Tarantula hiç vakit kaybetmeden dişlerini hamburger adamın kıllı göğsüne geçirdi. Hamburger adam inleyerek uyandı. Sonraki saniyeler allak bullak geçti. Hamburger adam başını aşağı çevirdi ve gözünden sallanan siyah tarantulayı gördü. Bağırarak elini örümceğin üzerine götürdü fakat örümceğin kıllı bacaklarındaki iğnelere değince daha büyük bir acıyla inledi. Bense geri çekildim ve beyzbol sopasını elime aldım. Hamburger adam başını kaldırıp bana baktı ve bağırdı. Al şunu üstümden evlat, tanrı aşkına, çek şu şeyi üzerimden. Ben Louisville Slugger marka beyzbol sopasını havada bir güzel savurdum ve hamburger adamın burnuna indirdim. Burnundan bir takırtı geldi ve arkasından kanlar boşandı. Geri geri sıçradı ve büyük bir gürültüyle yatağın üzerine düştü tekrar. Tek eli şimdi kırılmış burnunda, diğer eli de hala umutsuzca örümceği üzerinden atma çabasındaydı. Ah diye bağırdı ve tuhaf bir sıvı büyük bir şapırtıyla boğazından aşağıya indi. Hamburger adam tarantulayı üzerinden fırlatmayı başardı sonunda. Gözümde hala havada uçan dev bir siyah örümceğin ve dişlerinden sarkan koca bir deri parçasının görüntüsü var. Hamburger adamın derisinin söküldüğü yerden kan akıyordu. Örümcek yere düşünce hamburger adam bu kez daha güçlü bir kükremeyle yerinden kalkmaya niyetlendi. Ben de ona bir daha vurdum. Sağ dizine. Bir takırtı ve bir çığlık geldi. Sonra sol dizine. Yeni bir takırtı ve yeni bir çığlık. Evlat, ne halt ediyorsun sen? Seni geberteceğimi bilmiyor musun ha? Evlat, evlat! Gayet soğukkanlı ve kendimden emin bir tavırla ayakta duruyor ve hamburger adamın birinci sınıf bir yaygaracı olduğunu o ana kadar hiç bilmediğimi düşünüyordum. Şimdi yan dönmüştü. Parmaklarını örtüye geçirmiş, güç alabileceği bir yerler arıyordu. Ayağı bir kalkabilse peşimden gelecekti. Bunu gözlerinden okuyabiliyordum. Şu anda bile, yaratıcısıyla tanışmak üzereyken bile, tövbe etmek aklından geçmiyordu. Tek istediği yine birini öldürmekti. Acaba ben de onun gibi mi görünüyorum diye düşündüm. Fakat bundan utanmak yerine, hayatımda ilk kez kendimi güçlü hissediyordum. Cesurdum ve kontrol bendeydi. Beyzbol sopasını kaldırdım ve ona bir kez daha vurdum. Sonra bir kez daha, bu sefer yüzüne, çenesinin ortasına indirdim. Dişlerinin kırıldığını duydum. Arkasından elmacık kemiklerine vurdum. Şiltenin üzerinde ayağa kalktım ve kollarıma ağrılar girene kadar vurdum ona. Bir süre sonra hamburger adamdan hiç ses gelmediğini fark ettim. Duyduğum tek ses, beyzbol sopası ona her çarptığında üzerindeki kan ve sıvılardan gelen şapırtı sesiydi. Kafatası paramparçaydı ve yanaklarımdan süzülen ıslaklık gözyaşı değil, hamburger adamın beyninin parçaları ve kanlarıydı. Beyzbol sopamdan süzülüyor, saçlarıma akıyor, oradan da yüzüme ve kıyafetlerime yayılıyordu. Sanırım o sırada gülmeye başladım. Tam olarak ne yaptığımdan emin olmak güçtü. Bildiğim tek şey, kendimi bir türlü durduramadığım ve sopayı savurmaya devam ettiğimdi. Çünkü hamburger adamın gözleri her an aniden açılabilir ve yataktan kalkıp canımı okumaya gelebilirdi. Filmlerde hep böyle olurdu. Ne yaparsanız yapın, canavar öldükten sonra hep dirilirdi. Ancak en sonunda omuzlarım pes etti. Sopa yere indi ve ne kadar istesem de onu bir daha kaldıramadım. Ter içinde, üzerimde kan ve pisliklerle halının üzerine yığıldım. Başımı kanlı ellerimin arasına aldım ve bir süre öylece sallandım. Neden bilmiyorum ama bekledim. Komşuların kapıyı çalmasını bekledim. Polislerin merdivenlerden koşarak gelmelerini bekledim. Yeni çocuğun geri gelmesini ve sonunda bunu yaptığımı görmesini, hamburger adamın öldüğüne şahit olmasını bekledim. Bir süre sonra hiçbir şey olmayınca beyzbol sopasını arkamdan sürüyerek banyoya gittim. Çocuğun çıktıktan sonra sokak kapısının arkasından kapamış olduğunu fark ettim. Belki komşular bu yüzden gelmemişti. Ya da belki hamburger adamın, umursamaz komşuların yaşadığı apartmanları seçmek gibi bir alışkanlığı vardı. Banyoya girince suyu açtım ve giysilerimle beraber küvete girdim. Hayatımda gördüğüm en iğrenç kan pisliğinin üzerimden akmasını bekledim. Ama beyzbol sopasını hala elimden bırakmamıştım. Bilirsiniz, ne olur ne olmaz diye. Ne olur ne olmaz. Sonra odama döndüm. Islak ve kanlı giysilerimi çıkarıp üst üste yığdım. Diğer kot pantolonumu giydim. Eski bir tişört, kalın bir kazak ve geriye kalan 2-3 parça giysimi aldım. Son anda aklım başıma geldi. Hamburger adamın dolabında bir sırt çantası buldum. Koridora gittim. Parayı ve porno kasetleri alıp çantaya doldurdum. Bu filmlerin birçoğunda başrolü benim oynadığım düşünülecek olursa en azından bu kadarını hak ediyordum. Yanıma başka ne alabileceğimi düşündüm. Burada bir değeri olacak o kadar az şey vardı ki. Hamburger adam parayı içkiye, uyuşturucuya ve orospulara harcardı. Kahrolası bir video oyunu bile getirmedi eve hiç. Bir kez daha büyük bir öfkeye kapıldım. Yatak odasına geri dönmek ve beyzbol sopasıyla ona vurmaya devam etmek istiyordum. Fakat kendime hakim olmalıydım. Konsantre olmam gerekiyordu. Küçük çocuk gideli çok olmuştu ve hiç şüphesiz polislerle gevezelik yapmaya başlamıştı. Buradan çıkmam gerekiyordu. Kapıya doğru giderken son anda gözümün ucuyla bir şeylerin kıpırdandığını gördüm. Sendeleyerek beyzbol sopasını elime aldım ve havaya kaldırarak hamburger adamın odasına geri döndüm. Sopayı tam başımın üzerinde kaldırmışken, örtünün altında kıpırdayan şeyin hamburger adamın ayağı olmadığını fark ettim. Örtünün kıvrımları birkaç kez hafifçe hareket etti. Ve altından siyah, kıllı bir örümcek çıktı. Tarantula ölmemişti. Kanlı çarşafların arasında temkinli adımlarla geziniyordu. Bir an için tereddüt ettikten sonra hayvan dükkanından aldığım kutuyu buldum ve örümceği içine sokup sırt çantasına attım. Daha önce hiç bir hayvanım olmamıştı. Adını Henrietta koydum. 30. ayrımın sonu. Sayfa 359. Devamı 31. ayrımda.